Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin ve'l akibetu lil muttaqin ve's salatu ve's selamü ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Salatu vesselamu aleyke ya Resulallah. Salatu vesselamu aleyke ya Habiballah. Salatu vesselamu aleyke ya seyyiden evveline vel ahirin. Veselamun alel mürselin. Velhamdülillahi rabbil alemin. Gül Sohbetleri programımızda Anneler Gülistanı'nın Hazreti Ummu Seleme Hint Annemiz Gülistanı 32. bölümüyle hepinizi saygıyla, sevgiyle, hürmet ve muhabbetle selamlıyorum kıymetli dinleyenlerim. Hatırlayacağınız gibi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin vefat anlarına kadar gelmiştik ve çok önemli olduğunu ifade ettiğim geçen haftanın sonlarına doğru bir 6-7 dinar paranın infak meselesini sizlerle paylaşmış, orada süremiz dolmuştu. Şöyle bir kısa küçük bir yani ana fikrini söyleyeyim. Resulullah Aleyhisselam elinde kalan son 6 ya da 7 dinar parayı infak ederek o şekilde vefat etmiş. Kaynaklarımız da bunu bize nakletmişler. Ancak şunu söylemiştim. Resulullah Aleyhisselam'ın son anlarında infak ettiği 6-7 dinar para sürekli farklı yorumlanıp farklı anlaşılmıştır. Şöyle rivayetler çok var. Vefatı esnasında bile elindeki son parasını da infak ederek geriye hiçbir şeyi bırakmamıştır. Bunu çokça duymuşsunuzdur kıymetli dinleyenlerim. Hangi annemizi sizlerle paylaşıyorsak paylaşalım. Hepsi Resulullah Aleyhisselam'ın vefatı esnasında hayattalar ki Hatice annemiz de Zeynep binti Huzeyme annemiz hariç. Bunlar önceden vefat etmişlerdi. Dolayısıyla bu sahneyi yani şöyle yuvarlak olarak 9-10 defa tekrarlamış oluyoruz. Ama her seferinde farklı birkaç rivayet daha bularak sizlerle paylaşıyorum. Bir, ikincisi hangi annemizi anlamaya, anlatmaya, paylaşmaya çalışıyorsak o annemiz şahsında ya da onun rivayetleriyle hadiseyi değerlendiriyoruz. Bu yüzden aynı sahne olsa da muhakkak farklı açılardan hadiseye bakarak sizlere nakletmiş oluyoruz efendim. Şimdi vefat esnasında bile elindeki son parayı da infak ederek geriye hiçbir şey bırakmamıştır cümlesi. Hadiseyi ayrıntılarıyla beraber araştırıp incelediğimiz zaman bu paranın bugünkü deyimle Resulullah Aleyhisselam'ın emanetinde olan devlete ait para olduğunu görürüz. Yani bu para bizzat Resulullah Aleyhisselam'a ait değil, onun emanetindeki paradır. O paraları yerli yerine infak edeceği sırada hastalandığı için üzerinde emanet sorumluluğu kalmasın diye Ayşe annemize vermiş ve hemen, altını çiziyorum hemen, bir daha söylüyorum hemen yerlerine ulaştırmasını istemişti. Ancak geçen hafta da anlatmaya çalıştığımız gibi Resulullah Aleyhisselam'ın hastalığı şiddetlenince tabi Ayşe annemizin yanında üstelik Ayşe annemiz de her şeyden vazgeçmiş tamamıyla ona yönelmişti. Bu yüzden paranın infakı gecikmişti. Olay böyle olduğu halde sürekli fakirlik ve yokluk üzerinde oluşturulan senaryo ile acitasyon şeklinde sürüp gelmiştir maalesef. Şimdi efendim, hangi annemizi paylaşsak, okusak, anlatsak, yazsak, hangi sahabeyi paylaşsak, okusak, anlatsak, yazsak, dinlesek ya da muhakkak Resulullah Aleyhisselam'ın bir başka yönünü, boyutunu bize tanıtır. Şimdi evinden bir hanım, Hazreti Ummu Seleme Hint annemizden bahsediyoruz. Bunları görüyor, bize rivayet ediyor. Ancak bu sahne Ayşe annemizin odasında ve Ayşe annemiz üzerinden yaşandığı için ister istemez, ki doğrusu da odur, Ayşe annemiz üzerinden bu rivayeti toparlayalım ve yine Ummu Seleme annemize devam edelim. Ayşe annemiz burada çok büyük mesaj veriyor aslında bize. Yeter ki o mesajı okuyup anlamasını bilelim. Şimdi Resulullah Aleyhisselam bir yandan peygamberi, bir yandan kocası. Dünya üzerinde en çok onu seviyor. Canından daha çok sevdiği ölüm döşeğindeyken diğer işlerle oyalanmak istemiyor. Buna bakmak yerine farklı şeyler konuşuyoruz. Yani anlaşılıyor mu? Farklı şeyler konuşuyoruz. Onun yanından bir dakika bile ayrılmadığı için o emaneti yerine ulaştıramamıştı. Diğer yandan da şimdi daha dikkat, diğer yandan da emaneti ayrı bir yere koymuş, o paranın kendilerine ait olmadığını özellikle anlatmak istemişti. İncelik üstüne incelik, edep üstüne edep var bu olayda. Ama biz bunu görmeyip bütün parasını infak etti, geriye bir şey bırakmadı. Ona da cevap vereceğim. Şimdi efendim, ısrarla ve çokça görüyorum ben bunu, ısrarla söyleniyor, yazılıyor, dünyalık adına hiçbir şey bırakmadı diye. Aslında tamamıyla yanlış değil. Çünkü peygamberler miras bırakmazlar. Bu doğrudur. Ama Peygamber Aleyhisselam'ın uhdesine verilen mal, mülk, para. Mesela bugün büyük bir çoğunluğumuzun çalıştığımız dairelerde, ister özel devlet dairesi olsun, ister özel kuruluşlar, vakıflar, teşkilatlar, ne bileyim, farklı farklı dernekler, kurumlar olsun, bize bir bilgisayar verirler, değil mi efendim? Bir telefon verirler. Yani bize bir şeyler, masa verirler. Orada biz çalışırız. Oradan ayrılacağımız zaman o bilgisayar, o telefon, o masa orada kalır. Yani bugün de var bunlar. Böyle çok uç şeyler söylemiyoruz. Şimdi yani ben emekli oldum veya ayrıldım iş yerimden. Ben şimdi diyeyim mi yani ki kendimi acındırarak telefonu da aldılar benden, bilgisayarı da aldılar, oturduğum koltuğu bile aldılar. Öyle mi diyeceğim yani? Yani işvereni kötülemek için ya da kendimi takva göstermek için her şeyi bıraktım geldim. Telefonu da bıraktım, bilgisayarı da bıraktım, koltuğu da bıraktım, çektim, aldım çantamı geldim. Öyle mi diyeceğim? Ya da daha da böyle takva görülmek için birilerine bunları işittirip helal olsun şu hocaya bak ya. Adam iş yerinden ayrıldı ama ne telefonu aldı, ne bilgisayarı aldı, ne masayı, ne sandalyeyi. Ya koltuğu bile bırakıp geldi adam. Helal olsun ya, ne muttaki bir adam. Böyle mi diyeceğiz? Ha işte olayı şimdi anlıyorsunuz değil mi efendim? Olayı iyi anlayalım. Şimdi lütfen dikkat edin. Her seferinde hangi annemizi paylaşsam buraya böyle sesim de değişiyor. Öfkeleniyorum da biraz. Öyle ucuz konuşuyorlar, öyle basit anlatıyorlar ki canım sıkılıyor. Resulullah Aleyhisselam vefat esnasında 9 hanım hayattaydı. Yani 9 karısı vardı. Eğer onlara bir şey bırakmadıysa onlar ne ile geçinecekler? Onların geçimi nasıl olacak? Hasta oldukları zaman bütün malını infak etmek isteyen sahabilere Resulullah ne diyordu? Hatırlayın. Aile efradını kimseye muhtaç bir durumda bırakma. 3'te 1 infak yeterlidir. Böyle ferman buyuran örnekler örneği Resulullah Aleyhisselam kendi aile efradını tamamıyla parasız pulsuz bırakır mı? Hiçbir şey bırakmadı. Subhanallah. Yani ben nasıl olsa ölüyorum artık. Bunlar da ne yaparsa yapsınlar. Öyle mi diyeceğiz yani? Resulullah böyle bir şey yapar mı? Anlatımımızda böyle bir kastımız olmasa da çıkan sonuç maalesef bu. O yüzden ben buraya öfkeleniyorum. Yani konuştuğumuz, anlattığımız kişi peygamberimiz, onun hanımından bahsediyoruz. Yani kocası ölüyor, karısına bir şey bırakmıyor. Ne yiyecek bu kadın? Bu mana çıkıyor. Resulullah Aleyhisselam'ın uhdesinde çokça mal, mülk var aslında. Ancak o mal, mülk miras olarak bırakmıyor. Peygamberler miras bırakmazlar. Onların bıraktıkları sadakadır. Ancak aile efradını kimseye muhtaç bir şekilde bırakmamak da erkeğin görevidir. Şimdi ne oluyor burada? Resulullah Aleyhisselam o evdeki para kendilerine ait değil ve Peygamberimizin onu vefatından önce muhakkak yerlerine ulaştırması gerekiyor. O hassasiyeti. Yani aslında ben şöyle bir cümle almıştım bir kitaptan. Onu bir bulayım size. Onu unutumu şuradan paylaşmak istiyorum. Bakın. Bu aldığım not efendim kimin kitabı? Evet, Kastalani Mevahibul Ledunni adlı kitabının ikinci cildinden efendim bir kısa paragraf okuyorum. Sayfa 480-481'den. Bakın ne diyor. Peygamberler ulusu, Rabbul Aleminin sevgilisi, geçmişteki ve gelecekteki kusurları bağışlamış bulunan Peygamberimiz Aleyhisselam böyle buyurup yaptığı halde üzerinde Müslümanların kanları ve kendilerine haram olan mal hakları bulunduğu halde Allah'a kavuşanların halleri nice olur bir düşünelim. Evet. Asıl mesele bu. Kaynak Kastalani, İmam Kastalani Mevahibul Ledunniye eseri. Üzerinde durulması gereken bu olduğu halde efendim işte bir şey bırakmadı. Öyle mal mülk bırakmadı. Peygamberler mülkiyet olarak miras bırakmazlar. Ancak evli olduğu hanımı, ondan çocukları ya da hanımın daha önce evlenmiş ki Ümmü Seleme'de var bu. Çocukları var Ümmü Seleme'nin. Bakıma muhtaç durumdaysalar ki birkaçı da böyledir. Onların geçimi için yani onlar vefat edinceye kadar yani koca vefat etse de hanım ve o paraya muhtaç yani peygamberin bakmakla yükümlü olduğu kişiler vefat edinceye kadar o mal mülkten istifade ederler. Ancak o mal mülk ondan sonrakilere intikal etmez. Olayın özü bu kıymeti dinleyenler. Yani Peygamberimiz Aleyhisselam aile efradını kimseye muhtaç bırakmamıştır. Bazen böyle afaki bir anlatımla, üstün körü bir yaklaşımla, bir de hiç düşünmeden konuşanlara, yazanlara canım sıkılıyor. Bunu böyle öfkeyle söylemek istiyorum. Kimi konuşuyoruz? Peygamberimiz Aleyhisselam. Kimdir bu? Örnek ve önderimiz. İslam şeriatının nasıl yaşanacağını yaşayarak gösteren, anlatan, yaşayarak gösteren, tebliğ eden, tebyin eden, beyan eden, tatbik eden bir örnek ve önder. Vefat edecek, hanımlarını başkasına muhtaç bırakacak. Öyle mi? Buradaki evdeki para, son kez söylüyorum, tabii birkaç annemiz daha kaldı, onları paylaşırken tekrar bunları söyleyeceğim. 6-7 dinar para, başkalarına dağıtılması gereken bir emanet. Aleyhisselam, üzerinde o emanet varken ruhunu teslim etmek istemiyor. Yani ben ölmeden bunları yerine ver diyor. Çünkü ayılıyor, bayılıyor. Geçen hafta birkaç kere gördük işte. Kaç defa ayıldı, bayıldı Aleyhisselam. Ondan sonra ısrarla sevgili annemize bunu yerine ulaştırmasını söyledi. Sallallahu aleyhi ve sellem. Yani kıymetli dinleyenlerim, Peygamber Efendimiz... Canlı örnek vereyim bir tane de şimdi aklıma geldi. Mekke Fethi'den sonra ya da Veda Haccı'nda, muhtemelen Veda Haccı'ndadır. Şimdi aklıma geldi diye böyle muhtemelen diyorum. Sa'd bin Ebi Vakkas radıyallahu anh hastalanmıştı. Ağır hastalanmıştı. Aleyhisselam ziyaretine gitti. Mekke'de bayağı ağır hasta. Varlıklı bir sahabe. Ama artık yani öleceğini düşünüyor. Öyle hasta mübarek. Resulullah ziyaretinde bulundu. O mübarek konuşmaya bile hali yok. Zoraki birkaç cümle kullandı. Dedi ki ya Resulallah, ben varlıklı bir adamım. Epey malım mülküm var. Bir hanımım var. 3 tane kızım var. Ve ben çok varlıklıyım. Ben bütün malımı infak etmek istiyorum. Bu örnek elimizde var. Bütün kaynaklarda herkes bilir bunu. Aleyhisselam hayır dedi. Bütün malı olmaz. 1/3. Yarısını infak edeyim. Hayır, yarısı olmaz dedi. 1/3 infak et. Aileni başkasına muhtaç bırakma dedi. Sen ne kadar infaktan sevap alsan da aileni muhtaç bırakmaman senin için daha sevaptır. Bunu peygamber söylüyor. Bir peygamber söylediğini kendisi yapmaz mı yani? Bu örnekler çok var. Böyle benzeri örnekler. Çokça sahabe. Ne bileyim bir şey başarıyor. Bir mutlu oluyor. Bir şey oluyor. Şükür olsun diye bütün malını sadaka olarak bağışlamak istiyor. Aleyhisselam kabul etmiyor. En fazla 1/3 diyor. Ve arkasından da aynı cümleyi söylüyor. Senden sonra ailenin başka birine muhtaç olmaması lazım. Yani erkeğin vazifesi, ailesi hayatta olduğu sürece geçinebilecek kadar onlara imkan sağlaması lazım. Bu erkeğin görevidir. Resulullah da peygamberdir ama aynı zamanda erkektir ve arkada kaç tane hanım var. Onların kimseye muhtaç olmaması gerekiyor. Buradaki hassasiyet en güzel, en çarpıcı örneği az önce paragrafı okudum. İmam Kastani Hazretleri söylemiş. Yani bugün işte en küçük dernekten en büyük siyasi yapılanmaya kadar yani birilerinin üzerinde idareci, yönetici olan insanların efendim eğer ellerinde yani haksız yere öldürülmüş insanların kanı varsa, kanı yoksa bile malı mülkü varsa ki çok var maalesef bunu çok görüyorsunuz. Bunlar diyor ellerinde, zimmetlerinde, emanetlerinde sahiplerine vermeden mallar başkasının malı mülkü olduğu halde vefat eden kişi diyor Allah'a nasıl hesap verecek onu düşünsünler diyor. Hatırlayın Peygamber Aleyhisselam Mekke'den Medine'ye hicret ederken bile evini kuşatıp öldürmeye karar veriyorlar. Ama o malları, mülkleri kendisine o katil müşriklerin emanet ettiği malları, mülkleri var. Hazreti Ali'ye talimat veriyor. O mallara, mülkleri sahiplerine dağıt diyor. Bu böyle bir insan. O yüzden burada bizim üzerimize düşen bu mal mülk deyince her şeyi malla mülkle ölçmeyelim. Mesela ben şimdi hocayım. Derslere giriyorum. Öğrencilere İslam tarihi siyer anlatıyorum. Şimdi bir öğrenci diyelim 100 puan hak etmiş. Ben bir şekilde hata etmişim veyahut da bilerek bir şeye kızmışım ve buna 90 veya 80 vermişim. 10 puan veya 20 puan bana hak geçmiş. Bizim malımız budur yani. Ya da işte diyelim saat 10'da derse gireceğim. Efendim ben böyle oynamışım, çayımı kahvemi içmişim, 10-10 geçe derse girmişim. 10 dakika onların hakkını yemişim. Ya da 11'de dersten çıkacağım, çıkmamışım, 10 dakika, 15 dakika uzatmışım, onların hakkını yemişim. Herkesin yiyeceği hak farklıdır. Buraya eğileceğimize bunlara yoğunlaşıyoruz. Burada Ummu Seleme annemiz, ki özellikle çok durduğu sahne bu olduğu için ben bunu böyle uzattım. Benim çocuklarım var diyor. Benim çocuklarım var diyor. Ve Resulullah Aleyhisselam diyor vefat edince ben kimseye muhtaç olmadım diyor Ummu Seleme annemiz. O bize yeterince diyor nafaka ayırdı. İşte Fedek arazisi var, Hayber gelirleri var, birçok gelirler var. Peygamber Aleyhisselam bugünkü maaş gibi ona göre bir kısım aynı şu kadar vesk o günkü ölçü bu kadar dinar bu kadar dirhem şuradan gelirler var taksimler yapılmış annelerimize bunlar aylık olarak gidiyor. Onlar da böyle geçiniyorlar. Ve Aleyhisselam bu taksimatı yaparken kimsenin haklarına girmediği gibi çocuğu fazla olan ihtiyacı fazla olanlara öbürünün hakkını almadan biraz ikramda bulunmuş. Mesela diyelim 5 lira vermesi gerekiyorsa herkese 5 lira veriyor. Ama birinin çoluğu çocuğu fazla, ihtiyaçları fazla 6 lira veriyor. Öbürlerin gönlünü alarak ekstra hediye ediyor. Bunu yapan peygamber nasıl olur da vefat edeceği esnada elindeki 6-7 dinar da infak eder ve kimseye bir şey bırakmaz, onları sefil bırakır şeklinde anlaşılıyor. Ben buna çok üzülüyorum. Ummu Seleme Hint annemiz radıyallahu anha bize bu sahneyi çok güzel anlatıyor. İnşallah biz de onun bu anlatımını örnek almış oluruz efendim. Evet, Resulullah Aleyhisselam hastaydı. Biz kaldığımız yerden devam edeceğiz inşallah. Hazreti Ummu Seleme Hint annemiz radıyallahu anha bir yandan Resulullah Aleyhisselam'ın yanına gidip geliyor. Bir yandan da Ayşe annemizin işlerine el atmaya çalışıyordu. Bunları görmemiz lazım bizim işte. Ne kadar güzel görüyor musunuz? Hazreti Ayşe annemiz bir nefes bile yanından ayrılmadığı Resulullah Aleyhisselam'ın. Bir an bile ziyaretçisi eksik olmuyordu. Resulullah da ziyaretine gelen bütün herkese veda ediyordu. Onun bu durumu sevgili annelerimizin gönlünü parçalıyor, ciğerlerini dağılıyordu. Bakın 2-3 cümlede yani saatlerce açılması gereken konular var. Ümmü Seleme annemiz bize burada verdiği mesajlar çok fazla. Resulullah Aleyhisselam Ayşe annemizin odasında yatıyor. Ayşe annemiz onun hizmetlerini yapıyor. Ama Ümmü Seleme annemizin de içinde olduğu diğer annelerimiz bu evin bütün ihtiyaçlarını karşılamaya çalışıyorlar. Buraya atlamamalıyız. Yani o baksın biraz da ben yeterince baktım. Bugün böyle deniyor ya. Öyle değil burada. Şimdi Hafsa annemizi görürken de aynı cümleyi kullandım. Zeynep binti Cahş annemizi paylaşırken de aynı cümleyi kullandım. Maria annemize sıra gelecek aynı cümleyi kullanacağım. Ama Meymune annemizde aynı cümleyi kullandım. Ummu Habibe annemizde aynı cümleyi kullandım. Nedir? Aleyhisselam Ayşe annemizin odasında ağır hasta yatıyor. Ayşe annemiz yanından bir nefes bile ayrılmıyor. Evin ihtiyaçlarını da diğer anneler çekip çeviriyorlar. Ha Ayşe annemiz de siz şunu yapın, siz bunu yapın, siz şunu getirin diye talimat vermiyor. Çünkü onlar bir aile. Aile içinde talimata gerek yok yani. Yapılması gerekenler yapılıyor. Ama işte bu arada yürekleri dağlayan bir şey var. Resulullah Aleyhisselam artık iyice ağır hasta. Ziyaretçisi eksik olmuyor. Bunun saati dakikası yok. Geliyor gidiyor millet. Geliyor gidiyor. Peygamberimiz de onlara her seferinde veda ediyor. Ve son nasihatlerini yapıyor. Yani onlarla. Ayşe annemiz yüreği yana yana bu bir sahneyi söyleyeyim sadece. Diyor ki Resulullah Aleyhisselam'ın şöyle buyurduğunu hep işitir dururdum. Nebilerden hiçbir nebi yoktur ki dünya ile ahiret arasında muhayyer kılınıp birini seçmekte serbest bırakılmasın. Böyle olmadıkça hiçbir nebi vefat etmez. Bunu duyardım diyor. Ama bunu bizzat yaşayınca ne olduğunu o zaman çok daha iyi anladım. Resulullah Aleyhisselam'ın ahiret alemine alınmasına sebep olan hastalığı iyice ağırlaştığı zaman tilavet buyurduğu ayeti kerime ile bu tercihini açıkça ifade ediyordu. O zaman anladım ki Resulullah Aleyhisselam dünya ile ahiret arasında muhayyer kılınmış, ikisinden birini tercihte serbest bırakılmıştı. O da ahireti tercih etmişti. Tabi bunu vefatından sonra anlıyorum. Hazreti Ummu Seleme annemiz sadece Ayşe annemize değil bütün annelerimize en güzel iletişimi olan annelerimizden biridir. Beceriklidir, dirayetlidir. Ancak Ayşe annemize çok fazla kol kanat geren, ondan büyüktür, kol kanat geren, destek olan cümlesini kullanmıyorum, destek dışarıdan gelir, her şeyini paylaşmaya çalışan örnekler örneği bir anne. İşte bu paylaşım sahnesinin bir tanesi de Resulullah Aleyhisselam'ın hastalığı esnasındaki o güzel paylaşımıdır efendim. Evet efendim. Hazreti Ummu Seleme annemiz bütün annelerimiz gibi korkunç sona doğru gittiklerini görüyordu artık. Sevgili annelerimiz gibi sahabiler de aynı endişe içindeydiler. Her biri hayatlarının en zor günlerini yaşıyorlardı. Resulullah Aleyhisselam her geçen gün daha da ağırlaşıyordu çünkü. Bütün herkes seferber olmuştu. Ama kaçınılmaz hakikat ile yüz yüze gelmek üzere olduklarını görüp anlıyorlardı. Resulullah Aleyhisselam'ın kalkmak istediğini gören Ayşe annemiz hemen yardımına koştu. Sevgili annemizin yardımıyla kalkan Resulullah Aleyhisselam sevgili ashabını görmek istiyordu. Muhtemelen bu sahnede sadece Ayşe annemizi görüyoruz. Muhtemelen o an için diğer annelerimiz burada yoklar. Çünkü böyle bir sahne kaynakların hepsinde geçiyor ve diğerlerinden bir isim yok. Ama sahne çok düşündürücü olduğu için bunu da Ayşe annemizle genişçe paylaştığım halde yine paylaşmak istiyorum kıymetli dinleyenlerim. Burada bir de yanlışı düzeltmek istiyorum. Pazartesi günü sabah namaz vaktiydi. Ayşe annemiz Resulullah Aleyhisselam'ın isteği üzerine onu mescide açılan kapı önüne götürdü. Biliyorsunuz evin kapısını biri mescide açılıyordu, biri öbür tarafa dışarı bahçeye açılıyordu. Mescide açılan kapı önüne götürdü. Kapı açıktı ama perde çekilmişti. Sevgili annemiz kapısının perdesini açtı. Kapının kenarına dayanan Resulullah Aleyhisselam sevgili ashabına bakmaya başladı. Ashab-ı kiram mescitte Hazreti Ebubekir'in arkasında saf olmuşlardı. Onları bu halde görünce gülümsedi. Resulullah Aleyhisselam'ın mescide açılan bu kapısı mihraba yakın olduğu için oradan çok rahat görünüyordu. Hazreti Ebubekir Resulullah Aleyhisselam'ın cemaate namaz kıldırmak istediğini sanarak kıbleden dönmeden yavaşça gerilemeye başladı. Durumu fark eden sahabiler de Resulullah iyileşmiş, sağlığına kavuşmuş zannederek sevinçlerinden neredeyse namazlarını bozacaklardı. Sevinçlerinden neredeyse namazlarını bozacaklardı. Olduğunuz yerde durun ve namazı tamamlayın. Bitkin bir ses tonuyla Resulullah böyle söylüyor. Aynı zamanda da eliyle işaret ediyor. Her birine tek tek baktıktan sonra perdeyi kapattı. Ashab-ı kiram bunun son perde olduğunu daha sonra anlayacaklardı. Peygamberimiz Aleyhisselam'ın sevgili ashabını son görüşü, sahabilerin de Resulullah'a son görüşleri bu olmuştu çünkü. Şimdi neyi burada düzelteceğim? Bu sahne anlatılırken bu perde kelimesi anlaşılmamış maalesef. Şimdi Medine'de birkaç tane müze var kıymetli dinleyenlerim. Ben birine gittim o müzenin. Ancak müzeye gitmesek de tarih kaynaklarımızda, İslam tarihi sihir kaynaklarımızda Peygamberimiz Aleyhisselam'ın odaları, evleri anlatılırken ki bu vefat ettiği Ayşe annemizin odası en çok o anlatılıyor. Zaten Resulullah'ın evi denince akla direkt o geliyor. İşte bu sahneye de işaretle beraber kapısı bile yoktu, perde vardı. Yani bunun takva olduğunu sanıyor bazıları. Yani perde vardı, kapısı bile yoktu. Şimdi kapısız ev. Yani bir yandan ev denince sade bir oda ve kapısı yok. Burada aile yaşıyor. Bu ailede Peygamber Aleyhisselam ve Ayşe annemiz. Yani kapısız olur mu? Aynı şey bahçeye açılan kapı içinde bu hata yapılır. Orada perde var. Yani biz de öyle yapıyoruz ya, kaldı ki o bölgeler çok sıcak. Akşamları kapılar kapatılıyor ama gündüzleri kapılar açılıyor. Perde var, kalın bir perde. Yani kapı görevini yapıyor. İçeri mahrem görünmesin diye. Bu perde deyince bizim böyle sineklik anlamını anlamayın. Yani kalınca perde. İşte bugün mesela bazı tarihi filmlerde de görürsünüz, dizilerde görürsünüz, böyle çadırların kapıları vardır. Çadırın kendi bezinden. Öyle bir şey düşünün yani. Bu tür bir perde düşünün. İşte Resulullah Aleyhisselam'ın son perde diye bazıları böyle başlık atmış. Son perde. Yani Aleyhisselam açtı perdesini, ashabına baktı, perdeyi kapattı. Kapı yoktu. Oysa kaynaklarda bu kapının iki parça olduğu, ikiye katlanan kapı yani, hangi ağaçtan yapıldığı ve anahtarın çeşidine varıncaya kadar kaynaklarımızda geçiyor efendim. Ama alışmışız böyle yokluk edebiyatına bir, bir de böyle kolay mı geliyor ben anlayamıyorum. Yani neden Resulullah sürekli yok diye anlatıyorlar ben onu anlayamıyorum. Yani evet Aleyhisselam pek bir şey saklamıyor. Yani elindekini infak ediyor. İhtiyaç sahiplerine veriyor. Meşhurdur. Yeni bir cübbe bir ağaba giydi Aleyhisselam. Şöyle dışarı çıktı. Ashab-ı kiram baktılar. O ne kadar güzel. Hatta bir tanesi böyle elini sürdü. Vay ne kadar güzel. Nasıl da yakışmış. Onu bana versene ya Resulallah. Deyiverdi adam. Herkes biliyor meşhurdur. Resulullah içeri girdi. Bunu çıkardı. Yine öbürünü giydi. Getirip bunu verdi ashabına. Böyleydi yani. O veriyordu. O yüzden yanında yoktu. Ama böyle yok yok diye beni çok üzüyor bunlar. İleride inşallah annelerimizi bitireyim. İleride inşallah Resulullah'ın hayatından bazı bölümler de paylaşmak istiyorum sizinle. Ama erkenden bu cümleyi kullandım diye söyleyeyim. Bunu Ayşe annemiz rivayet ediyor. Ummu Selam'ın annemiz de ediyor ama bu bilhassa Ayşe annemizde bu rivayet. Diyor ki cuma namazları için iki takım iki kat yani elbisesi vardı Aleyhisselam'ın diyor. Aynı Ayşe annemiz diyor ki yani bugünkü anlamda dışişleri düzeyinde, ya bakanlık düzeyinde, protokol düzeyinde görüşmeler yapmak için de iki elbisesi vardı diyor. Dört tane elbise etti zaten. Bayramlarda ayrı bir elbise giyirdi diyor annemiz. Ama işte ikinci elbisesi bile yoktu. Elbise şöyle olmazdı, böyle olmazdı. Var diyor, var olanı yoku bir kere okuyorlar, ezberliyorlar. Varı niye bilmiyoruz yani? Var. Ama bizim gibi değil. Bana mesela şimdi biraz özele giriyor belki ama söyleyeceğim nereye girerse girsin. Ben mesela aldığım bir elbiseyi en az yani çok erkenden diyelim yenilemiş olayım 6-7 sene yani bu çok erken. Yani bir 10 sene giyerim. Hatta mesela bazen okulumuzda öğrenciler gelirler hazırlığa. Yani malum 5 yıl hazırlıkla beraber okul bitirirken bazı öğrenciler hocam bir şey diyebilir miyim? Buyur söyleyin bakalım. Ya hocam geldiğimizde aynı elbise, gidiyoruz aynı elbise 5 yıldan beri. Öğrencinin işi gücü yok, bunlar aklında kalıyor. Çünkü siz de görüyorsunuz, belki de beni şu an dinleyenler arasında bunlar vardır. Böyle memuriyetlerde her sene elbise alıyor hocalar. Ne gerek var ki yani üstündeki yırtık pırtık değilse, topluma girebilecek durumdaysa yeni elbise. Kalbini yenilemeyenler, içini yenileyemeyenler dışıyla uğraşıyorlar. Öyle kendini kabul ettirmeye çalışıyorlar. Ben giymeyin demiyorum. Resulullah Aleyhisselam Allahu Teala kuluna verdiği nimeti üzerinde görmek ister diyor. Giyinin güzel giyinin diyor Aleyhisselam. Palas pandıraz olmayın diyor ama Resulullah Aleyhisselam'ın hastalığı esnasında bile ya bu ashabına bakışı bile kapısı yoktu şeklinde anlatılırsa yani kapısız, elbisesiz, hiç karnı doymayan bir adamı kim acaba onun peşinden gidecek? Acaba birileri böyle bile bile burayı işleye işleye Müslümanlar sürekli gerek yok yokluğa mı itiyorlar? Oysa Kur'an-ı Kerim'de verin diyor Allah-u Teala. Hiç alın demiyor. Verin, verin, verin. İnfak edin. Neyle vereceğim yoksa? Yani Müslümanı Allah-u Teala zengin istiyor. Versin Müslüman diyor. Verin. Evet. Ümmü Seleme annemizin ben bu ifadesini tekrarlayayım. Çocukları en çok olan bendim diyor. Ve Aleyhisselam diyor bana özel olarak diyor. Ekstra ikramda bulunurdu ama kimsenin hakkını kimseye vermezdi diyor. Bunu da söylemiş olalım. Resulullah Aleyhisselam efendim böyle baktı Ayşe annemizin yardımıyla gelip tekrar yerine yattı. Şimdi Ummu Seleme annemiz diyor ki sık sık diyor yani günde kaç defa bilmiyorum diyor. Hatta odalar bitişik. Ayşe'nin yanına girerdim diyor. Resulullah orada yatıyor Ayşe annemiz. Yanına girerdim diyor. Bazen de diyor bütün hepimiz beraber giderdik diyor. Bazen de orada buluşurduk diyor. Böyle ağırlaştığını duyduk diyor. Hep beraber gittik. Hep beraberdir. Yanındalar peygamberimizin. Ve Aleyhisselam ağır hasta. Hepsi tetikte ne yapacağız diye. Resulullah Aleyhisselam'ın yanı başına iki su dolu küçük bir kase koymuştu Ayşe annemiz. Resulullah Aleyhisselam suyun içine elini sokup suyu yüzüne böyle sürüyor. Yine suya daldırıp yüzüne sürerken acıyla kavrulup şöyle diyor. Ey Allah'ım! Ölümün akılları gideren acı ve sıkıntılarına karşı bana yardım et. Bunu peygamber söylüyor. Ey Allah'ım! Ölümün akılları gideren acı ve sıkıntılarına karşı bana yardım et. Annelerimizin hepsi de yardım et ya Rabbel alemin diye hışkırdılar. Yardım et ya Rabbel alemin diye hışkırdılar. Yaklaşsana, yanıma yaklaşsana ey Cebrail. Buyur şimdi. Yaklaşsana, yanıma yaklaşsana ey Cebrail. Resulullah Aleyhisselam'ın hastalığı bir ara büsbütün şiddetlenip böyle buyurunca bu sefer Ummu Seleme annemiz dayanamadı. Ummu Seleme Hint annemiz dayanamadı. Çığlık attı. O olgun hanım. Şimdi sanıyorum anlatamıyorum yani ama anlayın lütfen. Hepsi oradalar. Yanı başında hizmet için birbiriyle yarışıyorlar. Birbirleriyle paslaşıyorlar, yardımlaşıyorlar, paylaşıyorlar. Aleyhisselam o hanımlarını görmek yerine yaklaşsana, yanıma yaklaşsana ey Cebrail diyor. Ne olur? Bir anda Ümmü Seleme anne bir çığlık atıyor. Bunca acılarına rağmen bu uygunsuz duruma müdahale ediyor Peygamberimiz. Sus ey Ümmü Seleme, sus. Müslüman böyle durumlarda feryat etmez. İşte buyurun. Yani ölüm acı bir şey. Ağlarız ama feryada müsaade yok. Bunu Resulullah söylüyor. Semi'na ve ata'na. İşittik ve itaat ettik diyeceğiz. Ağlamayacağız demiyorum. Resulullah da ağlamıştır. Amcasının şehadetine ağladı. Kızlarının vefatına ağladı. Oğullarının vefatına ağladı. Torununun vefatına ağladı. Aleyhisselam çok ağlamaları var. Ama öyle kendini dağıtmamıştır. Resulullah Aleyhisselam hangi durumda olursak olalım diyor Ümmü Seleme annemiz. Hangi durumda olursak olalım Müslüman duruş, davranış ve şahsiyeti çerçevesinde bir hayat yaşamamızı istiyordu. Biz de onun bu uyarılarına hemen itaat ediyor. Ben diyor ağzımı kapattım, çıkmamak istiyorum diyor. Böyle zor tuttum kendimi diyor. Hastalığın şiddetinden bayıldı peygamberimiz. Tekrar ayıldı. Ayıldıkça diyor, daha önce çokça yaptığı tavsiyelerin birini böyle hani çok tekrar takılır ya bir şey tekrar tekrar. Öyle diyor Ümmü Seleme annemiz. Çokça diyor şunu tekrarladı. Aman namaz, aman namaz, namaza, namaza devam edin, namaza dikkat edin. Allah'tan korkun, namaza, namaza devam edin. Allah Allah. Şimdi o günden bugüne getirip acaba Cenab-ı Hak Resulüne ümmeti arasında peygamberi sevdiğini söyleyenler olduğu halde namaz kılmayanların çıkacağını Allah ona bildirmiş miydi ki bu kadar namaz, namaz, namaz dedi. Namaz olmadan İslam olmaz. Nice Müslüman tanıyoruz, namazı niyazı yok ya Rabbi. Dua edelim Allah'ım. Onlar da namazı niyazı olsunlar diye dua edelim. Namaz olmadan olmaz kıymetli dinleyenlerim. Namaz olmadan olmaz. Ümmü Seleme annemiz anlatmaya devam ediyor. Diyor ki, böyle hep birden kalabalık olup Resulullah'a rahatsız etmeyelim diye yanında fazla kalmıyorduk diyor. Ama muhakkak birimiz orada olurduk diyor. Gidip geliyorduk. Gidip geliyorduk. Zaten odalar birbirine bitişik. Böyle mümkün olduğunca diyor oradaydık. Resulullah Aleyhisselam ateşlendiğini ve çok acı çektiğini gören Ayşe annemiz yine bütün gayretiyle bir şeyler yapmaya çalışıyor. Şimdi diğer anneler çıktılar. Şu anda Ayşe annemiz. Konumuz Ummu Seleme annemiz de olsa son an, son nefes Ayşe annemizin yanında olduğu için burayı atlayamayacağız. Daha önceleri hastalandığı zaman muavvizeteyn dediğimias Felak ve Nas surelerini okuyup mübarek bedenine üfler ve vücudunu mes ederek eliyle sığardı. Yine öyle yapmaya başladı. Bir yandan da Cebrail Aleyhisselam'ın Resulullah hastalığında okumuş olduğu istiaze duasını okuyordu. İstiaze duası meşhurdur. Ey insanların Rabbi, şu hastalığı gider. Şifa ancak senin elindedir. Senden başka şifa verici yoktur. Sen öyle bir şifa ver ki hiçbir hastalık kalmasın. Buna istiaze duası deniyor. Kaynakların hepsinde var bu dua. Ayşe annemiz bir yandan elleriyle şifa dokunuşları yaparken bir yandan da böyle dua etmeye başladı. O ana kadar böyle dua ettiği halde bir şey demeyen ve bundan memnun Resulullah Aleyhisselam bu sefer farklı bir uyarıda bulundu. Üzerimden elini kaldır ey Ayşe. Benim böyle sığaman ve okuman bana yarar vermez artık. Ben müddetimi bekliyorum ey Ayşe. Ayşe anne hıçkırmamak için kendimi zor tuttum diyor. Tam o ara içeri Abdurrahman giriyor. Ayşe annemizin küçük kardeşi. Ayşe annemizin kardeşi olan Abdurrahman'ın o anda elinde bir misvak var. Resulullah Aleyhisselam önce Abdurrahman'a sonra da onun elindeki misvağa bakıyor. Ayşe annemiz misvak istediğini anlayınca hemen soruyor. Ya Resulallah, bu misvağı alıp senin için böyle ıslatıp sana vermemi ister misin? Evet diye Aleyhisselam işaret etti. Ayşe annemiz misvağı aldı, iyice yumuşattı, sonra Resulullah'a verdi. Hemen kardeşine dönüyor. Abdurrahman, görüyorsun Resulullah bir hayli rahatsız. Ziyareti kısa tut. Durumun hassasiyetini gören Abdurrahman zaten çıkacak fakat edebe aykırı olur diye çıkamıyordu. Bu uyarıyla hemen müsaade isteyip çıkıyor. Resulullah Aleyhisselam o kadar ağır hasta olduğu halde yine de mübarek dişlerini misvaklayıp temizleme gayretindeydi. Hem öyle ki Ayşe annemiz bu sahneyi şöyle anlatıyor. Resulullah'ın mübarek dişleri her zaman pırıl pırıl parlardı. Misvaklamayı hiç ihmal etmezdi çünkü. Bu hasta halinde bile öyle misvaklıyordu ki ben onun misvakla dişlerini bu derece istekli, bu kadar güzel ovuşturduğunu görmemiş gibiydim. Şimdi diş temizliği bile hep bize dışarıdan gelerek anlatılıyor. Yani Batı ülkesinden gelen şöyle fırçalar, şöyle fırçalar daha yorur, şöyle sağlıklı olur, böyle sağlıklı olur. Buyurun. Bizim örneğimiz, bizim önderimiz vefat ediyor, ölüyor adam. Allah'ın huzuruna dişleri temiz gidecek. Zaten temiz dişleri, o anda bile dişlerini misvaklıyor. Biz böyle bir temizlik dinin mensuplarıyız ama maalesef peygamberimizden almamız gerekenleri almadığımız için Batı bize istediğini veriyor şimdi. Maalesef. Rabiülevvel ayının 12. veya 13. pazartesi günü kaba kuşluk vakti. Güneş batıya kaymaya doğru yaklaşıyorken Peygamber Aleyhisselam son dakikalarını yaşıyor. Hastalığının 13. günü olmuş oluyor yani bu. Ayşe annemiz Resulullah Aleyhisselam'ın daha rahat etmesi için onun yanına oturuyor. İyice sokuluyor. Biraz daha rahatlasın diye arkasından geçiyor. Resulullah'ın böyle mübarek vücudunu alıp arkadan destek oluyor. Onun başını bağrına yaslıyor. Burada yine sürekli dua ediyor. Şimdi sahneye dikkat edin. Ayşe annemiz Resulullah'ın arkasına oturup yani kucağına yatırıyor. Başı göğsünde yiyor. Dua ediyor. Ey insanların Rabbi, hastalığı gider kaldır. Gerçek tabip sensin. Gerçek şifa verici sensin. Şifa ver ya Rabbi. Annemiz böyle dua ederken Aleyhisselam farklı bir şey söylüyor. Allah'tan Refik-i Ala zümresine katılmayı istiyorum. Cebrail, Mikail ve İsrafil ile birlikte olmayı dilerim. Ey Allah'ım, beni yarlığa, beni Refik-i Ala zümresine kavuştur. Ey Allah'ım, beni yarlığa, bana rahmetini ihsan et, beni Refik-i Ala zümresine kavuştur. Ayşe annemiz anlıyor ki artık Resulullah bizi duymuyor. Onun kucağında bayılıp ayılıyor. Ve çok bura uzundur, çok geniştir. Konum Ayşe annemiz değil, Ümmü Seleme anne. Bu sahnede yok Ümmü Seleme annemiz ama buraya atlamıyorum. Annemiz en son şu ifadeyi kullanıyor. Resulullah Aleyhisselam yanındaki su kabına elini batırıp artık bitkin vaziyette ıslak haliyle yüzüne sürdü. Bu arada zor duyulabilen bir sesle şöyle diyordu. La ilahe illallah. Ölümün de akılları başlardan gideren ızdırap ve şiddetleri var. Daha sonra elini kaldırdı. Gözlerini tavana dikti. O anda şöyle buyurdu. Ey Allah'ım, Refik-i Ala, Refik-i Ala. Yani yüce dost, yüce dosta diye diye mübarek ruhunu teslim etti. Mübarek eli yanına, yanındaki su kabına, elindeki misvakta yere düştü. İşte o an her şey silinip gitti gözlerimin önünden. Nefesim kesildi. Öyle bir yanıp kavruldum ki bunu hiçbir şey ifade edemez. Çığlık atıp feryat ile ortalığı ayağa kaldırmamak için kendimi zor tuttum. Ama bir anda tilavet ettiğim ayet mescitten duyulmuştu. İnna lillah ve inna ileyhi raciun. Muhakkak ki biz Allah'ın kullarıyız. Yani bütün varlığımız Allah'adır ve biz sonunda yine ona dönücüleriz. Ayet-i kerimeyi duyanlar bir anda beyinlerinden vuruldular. Yıllar önce nazil olsa da sanki bu anda daha yeni nazil oluyormuş da ilk defa duyar gibi yerlerinden sıçrıyor millet. Ümmü Selem annemiz diğer annelerimizle beraber bu sesten milletin bir hengamesinden seri bir şekilde hepsi birden Ayşe annemizin odasına doğru yöneliyorlar. Ama Ayşe annemiz aynı ayeti tekrarlayıp duruyor. İnna lillahi ve inna ileyhi raciun. İnna lillahi ve inna ileyhi raciun. Ümmü Seleme annemiz Resulullah Aleyhisselam'ın vefat ettiğini anladık diyor. Onlar anladılar. Bizim de bugün bize ayıran süremiz burada dolmuş oluyor. Dokunaklı bir yer ama zaman sınırlı. Burada bırakmak durumundayız. Haftaya inşallah kalan bölümleri sizlerle paylaşıp haftaya görüşmek üzere hepinizi saygıyla, sevgiyle, hürmet ve muhabbetle selamlıyorum kıymetli dinleyenlerim.